Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Erdi ile beraber AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemcilerini konuşacağız. Erdi, masamızda A15800K takılı A85 Yonga setli bir Asus anakart var. Ve tabii ki biz bunun bütün testlerini gerçekleştirdik. Sizlere bütün testlerin ve sonuçlarını vereceğiz. Tablolarla göstereceğiz bunları. Fakat ilk olarak işlemcinin mimarisine değinmek istiyorum. Çünkü ikinci nesil Fusion işlemci diyoruz. Bunu ikinci nesil yapan neler Erdi?
Evet, AMD'ye baktığımız zaman yeni AMD diyebileceğimiz yapı içerisinde en öne çıkan özellik olarak Fusion işlemci ailesini gösterebiliriz. Çünkü AMD biliyoruz birkaç yıl önce ATI firmasını satın almıştı ve entegre grafik birimiyle işlemciyi bir araya getirip ortaya tüm ihtiyaçları giderebilecek melez bir yapı sunmuştu. Birinci nesil Fusion işlemci ailesi sunduğu entegre grafik performansıyla ses getirmişti. Ancak işlemci tarafı zayıf bir işlemci ailesiydi birinci nesil Fusion'lar. Çünkü Athlon 12'lerden bildiğimiz Husky kod adını taşıyan bir mimari tasarıma sahipti bunlar. Ancak AMD'nin ürün gamında, örneğin Fusion 2 ailesinde kullanılan daha yeni mimari özellikler de vardı. Şimdi oradan doğan eksikleri kapatmak adına AMD artık ikinci nesil Fusion işlemci ailesini, masaüstü işlemci modellerini piyasaya sürmeye başladı ki mobil versiyonlar birkaç ay önce piyasaya çıkmıştı zaten. Burada değinilmesi gereken aslında iki önemli güncelleme var. Bir, merkezi işlem birimindeki güncellemeler, diğeri de entegre grafikteki güncellemeler. Şimdi merkezi işlem birimine baktığımızda AMD biliyorsun çok uzun yıllar konuşulan Bulldozer işlemci ailesini geçtiğimiz sene piyasaya sürmüştü. Ancak Bulldozer mimarisinin sahip olduğu modüler yapı ve beraberinde gelen bir takım mimari yenilikler, yazılımlar belki biraz uyumlu olmadığı için biraz da tasarım tarafındaki hatalar nedeniyle bekleneni veremedi. En azından en hızlı işlemci unvanını ele geçirmesi bekleyen AMD maalesef Intel'in orta segmente diyebileceğimiz bazı işlemcilerinin bile gerisinde kaldı. Şimdi Bulldozer mimarisindeki hataların giderildiği Pile Driver tasarımıyla karşı karşıyayız. Buna ikinci nesil Bulldozer ya da FX Next kod adını verenler de var. AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesi bu tasarımı kullanıyor. Ne farklar var? Çok kısaca özetlemek gerekirse, dallanma tahmini denen ve işlemcilerin komut sıralamasını belirleyen bir takım önemli birimlerde bazı güncellemeler var. Bellek performansını arttırıcı bir takım güncellemeler var. Yine komut setlerinde bazı güncellemeler var. Turbo Core teknolojisi artık 3. jenerasyona yükselmiş durumda. Çift yönlü hem işlemci hem de GPU'yu artık otomatik olarak frekans arttırma yapabiliyor. Bunlar Fusion 2 ile beraber hayatımıza giren yeniliklerin İşlemci tarafındaki versiyonları. Grafik birimine baktığımızda ise artık daha fazla Radeon işlem birimine sahibiz. Bununla birlikte DirectX 11 desteğimiz var. Yine donanımsal video hızlandırma tarafında pek çok güncelleme var. Üstüne üstlük hem işlemci hem de grafik birimi tarafındaki tüm bu güncellemeleri AMD'nin Overdrive yazılımıyla da kontrol edebiliyoruz.
Evet, aslında GPU tarafındaki güncellemeler önemli. Çünkü entegre GPU'lara baktığımızda kullanıcılara şu an için tatmin edilebilir bir, yani daha doğrusu tatmin demeyelim, kabul edilebilir bir oyun performansı sunamıyorlar. Bu tarafta güçlü yatırımlar mevcut. Aynı zamanda HD videoda aslında bu tip işlemcilerin daha çok multimedya ve ofis odaklı makinelerde kullanılacağı düşünüldüğünde önem kazanmış durumda. Gerçi çok uzun bir süredir HD videolara tam destek sunulduğu söyleniyor. Fakat her yeni nesil GPU'da bu desteğin biraz daha arttırıldığını ve daha az işlemci kullanarak daha fazla iş başarabildiklerini görüyoruz. GPU'nun video oynatma kabiliyetlerinde nasıl gelişmeler var?
Evet, grafik işlem birimlerindeki entegre video motoru dediğimiz özellikler zaten birkaç yıldır var. AMD tarafında Radeon HD 2000 serisi, Nvidia tarafında da GeForce 8 ailesinden beri bu özellikler desteklenmekte. Ancak her jenerasyonda daha fazla özellik ekleniyor. Örneğin 4K video hızlandırma desteği geliyor bir jenerasyonda. Daha sonraki jenerasyonda post processing dediğimiz videonun işlem sürecine ilişkin görüntü kalitesini arttıran ya da video dönüştürme esnasında farklı video formatlarına yönelik güncellemeler içeren bazı iyileştirmeler yapılmakta. AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemcilerine baktığımız zaman Radeon HD 7000 serisindeki video motorunun sahip olduğu neredeyse tüm özellikler bu işlemcide entegre olarak gelmekte. Yani format bağımsız, piyasada yaygın olarak kullanılan tüm formatlar için buna 3D Blu-ray'i de katabiliriz. Bu işlemcideki merkezi video motoru hızlandırma yapabiliyor. Yani hani bu işlemciye sahip birisi herhangi bir yeni nesil video yazılımıyla tüm formatları akıllı bir şekilde oynatabiliyor.
Aslında Fusion işlemcilerin şimdi işlemci ve GPU tarafına oldukça fazla değindik. Biraz anakartlara değinmek lazım. Çünkü tabii ki yeni bir işlemci ailesi geliyor. Yeni anakartlar da piyasada yerini alacak. A85 Yonga setini de biraz burada anlatmak lazım.
Şimdi ikinci nesil Fusion işlemci ailesi için AMD'nin hazırladığı 3 yeni chipset var. Aslında chipsete geçmeden önce şunu söyleyelim. Bu işlemciler Socket FM2 yapısında. Yani eğer birinci nesil Fusion işlemciye sahipsiniz, yeni nesil Fusion'lar için hazırlanan anakartlarda kullanamayacaksınız. Ya da yeni Fusion işlemcileri şu anki Fusion anakartlarda kullanamayacaksınız. Yani yeni bir soket yapısına geçmiş oluyoruz burada. Yeni işlemciler için AMD 3 farklı chipset hazırladı. Bunlar A55, A75 ve A85. Bizim incelememize konuk olan Asus'un A85M Pro modeli en üst model olan A85'i kullanmakta, A85 chipsetini. Aslında bunu diğerlerinden ayıran temel farklara baktığımızda evet USB portlarına ya da SATA portlarına farklılıklar var. Ancak en büyük farklılık çift PCI Express desteği sunması, yani çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıması. Ama bu açıdan bakıldığında A85'in en büyük özelliği İki tane 8X hızında çalışan PCI Express slot üzerinden kullanıcılara Crossfire kurulumu da olanak tanımız.
Yani bu işlemcilerle beraber ofis, çoklu ortam odaklı makineler kurabileceğiniz gibi yüksek performanslı oyun makineleri de kurabiliyorsunuz. Hı hı. Buradaki geliştirmenin amacı da iki tane ekran kartını takarak performansla katlamanız aslında. Bellek slotlarına baktığımızda 4 adet bellek slotu var. Ve anakart aslında son nesil anakartlarda olduğu gibi zaten son nesil bir Yonga City kullanıyor. Üstü tamamen artık kaliteli komponentlerle donatılmış katı kapasitörler görüyoruz. Yeni bobinler görüyoruz. Ve aynı zamanda soğutması küçük olmasıyla bize daha az enerji tükettiği izlenimi de veriyor.
Evet, burada onu da altını çizmek lazım. Şimdi AMD'nin şu anki tüm işlemci modelleri 32 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilmekte. Ki Intel şu anda 22 nanometrede ve Intel'in bu açıdan bakıldığında belli avantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Chipset'e baktığımız zaman, chipsetler de aslında sonuçta bir chip olduğu için, bir Yonga seti, bir silikon olduğu için üretim süreci onlar için de geçerli. Ancak burada işlemcilerden farklı olarak AMD'nin yeni nesil A55, A75 ve A85 chipsetlerinin 65 nanometreyle üretildiğini görmekteyiz. Buradaki üretim süreci işlemciler kadar yani önemli birinci önceliğe sahip değiller, ancak tabii ne kadar iyi bir fabrikasyon sürecine sahipsek platformun komple güç tüketimi aşağı çekilmekte. Buradaki değerlendirmeyi yapacak olursak eğer AMD'nin yeni chipsetlerinin tamamı 4 ila 6-7 watt arasında değişen güç tüketim değerlerine sahipler. Onu da söyleyelim.
Bu da aslında hani genel olarak düşünüldüğünde düşük güç tüketim olarak sayılabilir. O kategoride sayılabilecek bir platform oluyor. Anakartın gözümüze batan bence en önemli özelliği herhalde ekran çıkışlarında olacak. Hı hı. Çünkü günümüzde desteklenen bütün ekran teknolojileri için çıkış mevcut. HDMI, VGA, DVI ve aynı zamanda DisplayPort'u görüyoruz. DisplayPort henüz çok fazla yaygınlaşmadı, fakat en azından bu böyle destekli bir monitör satın alırsanız anakartın üstünde bu çıkışı da sahip.
Evet, şimdi işlemcilerin içerisindeki entegre grafik birimleri artık çok gelişkin olduğu için dolayısıyla anakart üreticileri entegre grafik biriminden faydalanmak isteyenler için piyasadaki tüm teknolojileri koymaya başladılar. Burada da Asus'un A85M Pro modelinde dediğin gibi DVI, HDMI, DisplayPort ve VGA çıkışlarının olduğunu görmekteyiz. Yani VGA'nın bence hala olması önemli, çünkü pek çok projeksiyon cihazından tutun da monitörlerin pek çok kısmı hala VGA portuna sahip ya da sadece bu porta sahip cihazlar da var. O açıdan önemli. DisplayPort da sahip olduğu pek çok avantaja rağmen, ki buradaki en büyük avantajı da HDMI'den farklı olarak lisans bedeli içermemesidir. Biliyorsun her HDMI portu için teknolojiye yönelik bir takım lisans bedellerini üreticilerin sağlaması gerekmekti. Ancak buna rağmen henüz çok fazla yaygınlaşabilmiş değil. Umarız tez zamanda yaygınlaşır ve hani DisplayPort kullanan monitörlerin ya da cihazların sayısı da artar.
Evet, anakart üstünde zaten USB 3.0 ve artık SATA 3 standart haline aldı. Geçtiğimiz sene standartlaşmıştı. Bundan sonraki anakartların hepsinde de artık bunları görmeye devam edeceğiz. Eğer de aslında hani MinATX yapıda bir anakartta bu platformun daha çok mini oyun bilgisayarları içinde düşünülebildiğini gösteriyor. Çünkü chip PCI Express 8X portu görüyoruz. Aynı zamanda MinATX kasayla beraber portatif her yere taşıyabileceğimiz güçlü bir oyun makinesi de kurulabilir.
Evet, anakartın genel yapısına baktığımızda kompakt boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani günümüzün hiyerarşik yapısı içerisinde mikro ATX diyebileceğimiz bir formatta bu anakart. Burada dediğin çok doğru. Kompakt bir oyun bilgisayarı kurulabilir. Buradaki tabii birinci öncelikle yine işlemcinin içerisindeki entegre grafik birimi. Yani onun detaylarına baktığımız zaman 800 MHz'de çalışan bir grafik birimi bu entegre grafik birimi, ki ismi de zaten Radeon HD 7660D olarak geçiyor. Ve üzerine 384 adet Radeon çekirdeği var, ya da bizim yaygın olarak kullandığımız tabirle paralel işlem birimi var. Üstüne üstlük bu sistem hibrit crossfire kurulumuna da yatkın bir sistem. Yani AMD'nin belirlediği belli ekran kartlarını takarsanız eğer performansı arttırmanız da mümkün, ki örneğin bu sistemi Radeon HD 6670 takabiliyorsunuz. Peki pratikte bu ne fayda sağlıyor? Direkt AMD'nin açıklamasıyla söyleyelim. Pek çok oyunu bu iki konfigürasyonda kullandığınızda çözünürlük tabii değişken olmakla birlikte en yüksek kalite ayarlarında oynayabiliyorsunuz, ki burada 1600'e 9 gibi ya da 1080p çözünürlüklerde olmasa bile daha alt çözünürlüklerde yüksek kalitelerini tutturabiliyorsunuz.
Evet, aslında hani sistemi genel olarak tanıdıktan sonra yavaş yavaş da test sonuçlarına geçelim. Çünkü test sonuçları bu platformun ne kadar başarılı olduğunu az çok bizlere gösterecek. Hı-hı. İlk olarak işlemci odaklı testlerle başlayacağız. Çünkü Fusion, ikinci nesil Fusion desek de hani içinde GPU da olsa sonuç olarak bir işlemci satın alıyoruz. Ve işlem gücü de günümüzün artık Full HD video devri olduğu ve Full HD videoda çok fazla işlemeye başladığımız düşünüldüğünde oldukça önemli.
Tabi burada esasında artık işlemciler çok daha farklılaşma yoluna gitmiş durumdalar. Yani akıllı telefonlar ve tabletlerde gördüğümüz o Yonga'da sistem tarzında platform yapılarına geçmeye başladığımızı görüyoruz, ki örneğin Intel 14 nanometre ile birlikte artık tamamıyla SoC dediğimiz yapıya geçiş yapacağını söylüyor. Yani hani burada tek tek sentetik testlerden ziyade işlemcilerin tek thread ya da çok threadli performansı ile grafik performansını değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Fusion 2'de çok ciddi güncellemeler var. Mikro işlemci mimarisi artık yeni bir tasarıma gitmiş durumda. Birinci nesil Fusion'a göre performans kağıt üzerine 126'ya varan oranda artmış durumdaki, şu an zaten tek tek tabloları da ekrana getiriyorum, pek çok testi birinci nesil Fusion'a göre gelişmeler olduğunu görmekteyiz. Ancak maalesef özellikle tek izleyicilik uygulamalar için AMD Intel'i yakalayabilmiş değil. Hatta bu işlemcilerin, ki bu A15 5800K Intel'in giriş seviyesinde Core 3 işlemcilerine rakip olan bir işlemci ki AMD'nin en hızlı masaüstü Fusion işlemcisi olma özelliğine sahip. Tek izlekte maalesef hani kendi jenerasyonu için bir iyileştirme var ancak rekabetçi olabilecek konumda değil işlemci performansı. Bununla birlikte çok izlekli yapıya geçtiğimiz zaman burada Bulldozer tarafındaki modül tasarımına yapılan güncellemeler sayesinde performansın daha rekabetçi bir hale geldiğini görmekteyiz. Ama tabii işlemci performansı hala hani Intel ile mukayese edebilecek düzeyde değil. Özellikle göze aldığımız modellerin hani Core 3 olduğunu düşünürsek, hani Core 5'e ya da Core 7 jenerasyona geçtiğimiz zaman performans farkı saf çekirdek performans açısından daha da açılmakta. Ama entegre grafik performansı söz konusu olduğunda şu an piyasanın en hızlı çözümünün A15 5800K olduğunu söyleyebiliriz. Radeon HD 7660D tüm testlerde Intel'in tüm entegre grafik birimlerinden daha yüksek performans sonuçlarına imza atmayı başarıyor.
Evet, bu sonuçlarıyla da aslında All-in-One PC üreticileri için oldukça umut verici bir ışık yakıyor. All-in-One PC'lerde her şey entegre olan bir yapıda işlemci koyduklarında artık GPU kabul edilebilir bir performans sunmaya başlayacak.
Evet, tabii bununla birlikte belki altı çizilmesi gereken bir başka detay daha var. Hani işlemcinin ismini söyledik ya, A15 5800K. Buradaki K ibaresi işlemcinin çarpan kilidinin açık olduğu anlamına geliyor. Core 3 jenerasyonuna kıyasladığımızda, hatta Core 5 jenerasyonun 1-2 modelini dışarıda tuttuğumuzda bu işlemci ve bu platformu öne çıkaran detaylardan birisi de daha kolay overclock, yani hız aşırma yapabiliyor olmamız. Çarpan kilidi açık olduğu için tek tuşla kullanıcılar frekansı arttırabiliyorlar. Biz yaptığımız testlerde 4.5 ve 4.6 GHz'de stabil test sonuçları elde etmeye başardık. Şu an onların sonuçları ekranlara geliyor. Hani orta şeker bir soğutucuyla bu sistemi 4.5 GHz'de stabil olarak çalıştırıp aynı zamanda grafik biriminin performansını da arttırarak, üstelik grafik birimi bellek band genişliğiyle doğrudan ilgili olduğu için bellek frekansını da arttırarak toplam sistem performansını daha arttırıp daha rekabetçi, aynı zamanda daha ucuz bir platforma sahip olmak da mümkün.
Bu da en büyük avantajlarından bir tanesi. Testler ardından aslında fiyatı da değerlendirecek olursak, yine AMD fiyat konusunda kullanıcıları mutlu edecek çünkü işlemci 120 dolar gibi bir fiyata sahip ki bu 120 dolar fiyatı ile birçok kişinin ulaşabileceği bir fiyat seviyesine yer alıyor. Anakartlarda sonuç olarak gidip A85 almak zorunda değilsiniz en üst yonga setini.
A75 de alınabilir.
A75 ve A55 de alınabilir. Çünkü işlemcinin içinde GPU, bellek yöneticisi ve işlem birimleri daha çok birleştikçe anakartın önemi de yavaş yavaş azalmaya başladı. Hı. Dikkat ettiğimizde aslında en üst seviyeye kadar bütün anakartlar artık iyi hız aşırtma değerleri sunuyorlar. Çünkü bütün olay işlemcinin içinde.
Artık evet, daha kolay bir yapıda sunulduğu için bu özellikler. Hani bunu yapmak çok daha kolay. Dolayısıyla belki birkaç sene önce sıvı soğutma gereken hızlara bugün artık işlemcinin beraberinde gelen stok düzeyimiz varsayılan soğutucuyla beraber çıkmakta daha kolay oluyor. Yani toplam maliyetten bahsederken belki şunu da altını çizmek lazım. Hani ucuza bir sistem toplayabilirsiniz ama güç tüketimi fazla olur ve bu size uzun vadede belki biraz daha olumsuz dönüşler yapabilir. Ama bu açıdan bakıldığında AMD'nin hani bir miktar daha geride olduğu noktalardan birisi de güç tüketimi. Hem 32 nanometre olması hem de belki Intel'in ileri üretim teknolojilerine nazaran bir takım handikaplara sahip olması nedeniyle bu sistem eşdeğer Intel sistemlere göre maalesef biraz daha fazla güç tüketiyor. Tabii bununla birlikte daha fazla fonksiyon sunuyor. Yani RTX 11 desteği, daha gelişmiş grafik vesaire. Ancak hani şunu bilmekte fayda var. Günün sonunda eğer sizin için güç tüketimi önemliyse, birinci amacınız ofis bilgisayarı toplamaksa, bu sistem biraz daha fazla güç tüketiyor.
Yani elektriğe de %10 zam geldi, bunu da belirtelim aslında.
Evet, belli zam durumları da var. Hani ama eğer amacınız tüm ihtiyaçlarınızı giderebilecek, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, tüm beklentilerinize bir nebze cevap verebilecek bir sistem ise en nihayetinde hani bahsettiğimiz bir takım sentetik test sonuçları, ki bunlar tek izlekli uygulama performansı da dahil, hani pratik hayatta çok fazla belki önem veremeyeceğimiz farklar, eğer çok spesifik iş uygulamalarında çalışmıyorsak eğer. Bununla birlikte diğer taraftan daha yüksek grafik performansımız var, daha iyi video oynatma yetenekleri var, anakartın üzerinde çok daha zengin bağlantı özellikleri var. Yani bu açılardan bakıldığında fiyat, güç tüketimi ve platformun sunduğu komple fonksiyon paketini dikkate alarak karar vermek daha iyi olacaktır.
Gerçi kilowatt saatin fiyatına baktığımızda hani bu işlemciler arasındaki güç tüketim farkları bir yıl, 10 yıl bile cebimizi yakacak ya da böyle önemseyeceğimiz bir miktara ulaşmıyor hiçbir zaman para karşılığı. Fakat tabii ki daha az güç tüketen sistemler, milyonlarca kişinin bu sistemleri kullanmaya başlayacağı düşünüldüğünde genel olarak çevre için yararlı.
Ben bunu da bu arada aslında söylemek istiyorum. Hani şu anda AMD birinci jenerasyona nazaran ikinci jenerasyonda ciddi gelişmeler göstermiş durumda. Bahsettiğimiz tüm bu yeni özellikleri zar alanını sadece 228 mm kareden 246 mm kareye yükselterek yapmış durumdalar ki hani ufak bir güncellemeyle daha fazla özelliği sunmuş durumdalar. AMD'nin geleceğe dönük yaptığı yol haritası açıklaması da var. Diyorlar ki her sene biz performansı %10 ile %15 oranında arttırma hedefindeyiz diyorlar. Ki bundan sonraki jenerasyonu Steamroller adı verilen yeni bir mimari tasarım olacak. Ancak şu an Intel'de oluşan farklara baktığımız zaman maalesef bu %10-15'lik performans öngörüsü ki yani bunu tutturduğunu varsayıyoruz. Intel'i yakalamak için pek mümkün değil. Hatta önümüzdeki sene yapılacak %15'lik performans farkı Intel'in bu seneki şu an satılan işlemcilerini yakalamaya bile yetmeyebilir ki Intel önümüzdeki sene için Haswell mimarisine sahip yeni işlemcileri sunmayı planlıyor ki
entegre GPU'da da önemli değişiklikler
entegre grafik üründe de çok ciddi değişiklikler var. Bu noktada sanırım AMD'nin işlemci tarafına biraz daha ciddi yatırımlar yapması gerekiyor ki bazı yeni mühendisler kadrolarına kattılar. Her ne kadar çok daha fazla sayıda mühendis kaybetseler bile. Umarız performans tarafında rekabetçi olan çalışmalar yaparlar. En nihayetinde bir gelişim söz konusu. Bu gelişimin daha da artarak devam etmesi halinde AMD'de piyasada pazar payını arttırma yolunda önemli kazanımlar sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Bu videomuzda Erdi ile beraber AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemcilerine baktık. Aynı zamanda bir anakartı tanıma fırsatı bulduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.